Ayrım 4, sayfa 47. 2. Ne de olsa Yahudilerin bir dostu vardır toplumda, demokrat. Ama zavallı bir savungandır. O bütün insanların hak eşitliğini ilan etmiş, hatta insan hakları birliğini kurmuştur. Kurmuştur ama çıkardığı bildiriler onun durumundaki güçsüzlüğü belirtmekten başka bir işe yaramamıştır. 18. yüzyılda analitik ruha kendini kaptırdığından bu yana demokratın gözü tarihin sentetik olaylarına karşı kör olmuştur. O ne Yahudi, ne Arap, ne Zenci, hatta ne Burjuva ve iş tanır. Ona göre her zaman ve her yerde özdeş kalan tek bir insanoğlu vardır. Bütün toplumları yalnız bireylerden yapılmış sayar, tıpkı cisimlerin moleküllerden yapılmış olması gibi. Bireyden anladığı da insan doğasının genel çizgilerinden oluşan kendine özgü bir gelişim, bir kişileşimdir. Bundan ötürü demokratla Yahudi ne kadar konuşsalar, söyleşseler anlaşamazlar. Aynı şeyden söz ettiklerini sanırlar ama değildir. Antisemit Yahudinin cimriliğini mi kargıyor, lanetliyor? Demokrat hemen cömertlerin de bulunduğunu söyler. Ne var ki antisemit öyle kolay inananlardan değildir. Onun demek istediği bir Yahudi cimriliğinin bulunduğudur. Yani şu Yahudi kişiliği denilen sentetik birliğin etkisiyle meydana gelen özel cimriliktir. O cimri Hristiyanlar bulunduğunu da bilir ve söyler. Ancak bir Yahudinin cimriliği başka, bir Hristiyanınki yine başkadır. Demokrat için ise böyle bir şey asla olamaz. Onca cimrilik bireyin karakter çizgileri arasında bulunan genel değişmez bir nitelik olup her türlü koşullar altında hep aynı kalır. İnsan ya cimridir ya değildir. İşte o kadar. İki türlü cimrilik boş laftır. Demokrat bilim adamının yaptığı gibi tek insanı göremez. Çünkü birey ona göre genel niteliklerin bir toplamından başka bir şey değildir. Bundan şu sonuç çıkar ki demokratın savunması Yahudi'yi insan olarak kurtarırken Yahudi olarak batırır. Antisemitin tersine demokrat kendinden korkmaz. Onun başlıca korkusu içinde silinmekten çekindiği büyük yığın örgütlerdir. Analitik düşünmeye bağlılığı bu yüzdendir çünkü çözümcü kafa bu gibi sentetik şemaları görmez. Yahudi'de bir Yahudi bilinci, yani ayrı bir İsrailoğulları topluluğu düşüncesi doğmasını hoş görmez, tıpkı işçide sınıf bilinci doğmasını istemediği gibi. Demokrat elinden gelse herkesi yalnız kendisi olduğuna, yalnız kendisi için var olduğuna inandırmak ister. Ona göre Yahudi yoktur, demek ki bir Yahudi sorunu da yoktur. O Yahudi'yi dininden, ailesinden, halkından kopararak demokratik eritme potasına atmak, oradan çıplak ve yalnız bütün öteki insanlara eşit bireysel bir varlık olarak çıkarmak gerektiğini düşünür. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna özümleme politikası adı vermişlerdir. Göç yasağı koyan kanunlar bu politikanın suya düştüğünü gösterdiği gibi doğrusunu isterseniz bütün demokratik görüşün iflas ettiğini de ortaya koymuştur. Başka nasıl olabilirdi ki? Gerçek bir Yahudi elbet İsrailoğlu olduğunda direnecek ama bundan dolayı yüklenmiş olduğu ulusal ödevlerden de yan çizmeyecektir. Yahudi için demokrat ile antisemit arasında bu bakımdan fark yoktur. Birisi onu insan olarak yok edip yalnızca Yahudi'yi parayı alıkoymak isterken, öteki de Yahudi'yi yok edip onu yalnız insan olarak, yani yurttaşlık ve insanlık haklarının genel ve soyut öznesi olarak yaşatmak istemektedir. En liberal demokrat bile antisemitizmden büsbütün uzak değildir. Çünkü Yahudi kendini Yahudi olarak tanıyıp tanıtmaya cüret ediyor. Demokratı bu düşmanlığı bir çeşit şen ve hoşgörülü ironide kendini belli eder. Söz gelimi Yahudiliği kolayca fark edilen bir dosttan konuşulurken, gülerek yalnız pek Yahudidir ha ya da benim Yahudilerde zoruma giden tek şey sürüsel içgüdüleridir. Birini işe almaya gör, bütün manga ardından sökün eder denir. Alman salgını sırasında demokratlar Yahudi kovuşturmalarından nefretlerini saklamıyorlar ama ara sıra şöyle iç çekmekten de geri durmuyorlardı. Yahudilerimiz sürgünden öyle bir hınçla geri dönecekler ki antisemitizmin yeniden hortlamasından korkulur. Asıl korktuğu ise kovuşturmaların Yahudi'de Yahudilik bilincini daha da keskinleştireceği düşüncesiydi. Antisemit Yahudi'ye Yahudi olmasını çok görürken demokrat onun kendini Yahudi olarak tanımasını hoş görmez. Yahudi böylece dostu ile düşmanı arasında eli böğründe kala kalmıştır. Bana öyle gelir ki Yahudi için kızartılmaktan ya da haşlanmaktan birini seçmekten başka yapacak şey yoktur. Şimdi size şunu sormak düşüyor. Yahudi var mıdır? Varsa nedir? Yahudi mi başta gelir yoksa özümlenmesi mi? En nihayet soruyu bir başka türlü koyup başka bir çözüm yolu aranabilir mi? 3. Biz bu noktada antisemitle birleşiyoruz. Her ikimiz de insan doğasına inanmıyor, bir toplumu yalıtılmış ya da yalıtılabilir, tecrit edilebilir moleküllerin bir toplamı olarak görmüyoruz. İnanıyoruz ki biyolojik, fizik ve sosyal olayları bireşimsel, sentetik bir ruhla kavramak gerekir. Bu bireşimsel görüş ya da yöntemin uygulanmasına sıra geldiğinde yollarımız birdenbire ayrılıyor. Biz egzistansiyalistler, varoluşçular, bir Yahudi ilkesi tanımayız, maniheist değiliz. Gerçek denilen Fransızın atalarının deneylerinden ya da geleneklerinden öyle emeksizce yararlanabileceğine de inanmıyoruz. Fizik niteliklerin kalıtım, ırsiyet yoluyla geçtiğinden çok şüpheliyiz. Etnolojik terimleri ancak elde bilimsel belgeler bulunduğu yerlerde kullanırız. Yani biyoloji ve patolojide. Bize göre insan her şeyden önce durumu ile belirlenen bir varlıktır. Biyolojik, ekonomik, politik, kültürel vb. Durumları ile bireşimsel bir bütün oluşturur. İnsan üstüne yargı verirken durumunu göz önünde bulundurmak şarttır. Çünkü olanaklarını belirleyen, onu biçimleyen bu durumdur. Ama öte yandan tutum ve davranışlarıyla o duruma anlam kazandıran da kendisidir. Belirli bir durumda bulunmak demek, bizce o durumu seçmek demektir. İnsanlar durumlarına ve bu durumlar karşısındaki tutumlarına göre birbirinden ayırt edilir. İnsanlarda ortak olan belirli bir töz, bir nitelik değil, belirli yaşama koşulları, yani bir sıra engeller, yasaklar ve buyruklar toplamıdır. Ölmek zorunluluğu, yaşamaya çalışmak zorunluluğu, başkalarıyla ortaklaşa yaşanılan bir dünyada onlarla düşüp kalkma zorunluluğu gibi. İnsanın durumu denilen şey aslında işte bu koşullardır. Ya da bir başka türlü söylemek istenirse, bütün durumlarda özdeş olan soyut ayırmaçların, ayırt edici özelliklerin tümüdür. Bu halde Yahudi, bütün başkaları gibi bir insan sayan demokrat haklıdır. Ancak bu yargı bana, Yahudinin de başkaları gibi hem sert hem bağımlı olduğunu, ana babadan doğup acı tatlı günler gördüğünü, sevip nefret ettiğini ve nihayet ölüp gittiğini söylemekten daha çok bir şey öğretmez. Bu pek genel ve bayağı bilgiler, başka ne öğretebilirdi ki zaten? Yahudinin kim olduğunu öğrenmek istersem onun bir insan olarak içinde bulunduğu durumu daha yakından tanımalıyım. Burada hemen şunu söylemeliyim ki konumuz bütün dünya Yahudileri değil, yalnız Fransız Yahudileridir. Bir Yahudi ırkı bulunduğu doğrudur ama birbirimizi iyi anlayalım. Eğer ırk kavramından şu tensel, somatik, tinsel, ahlaksal ve zihinsel niteliklerin rastgele karıştığı türlü yemeği kastediliyorsa ben böyle bir şeye inanmam. Benim daha iyisini bulamadığım için etnolojik nitelikler demek istediğim, daha çok Yahudilerde görülen kalıtsal beden biçimleridir. Ama bunda da çekinceli olmak, daha iyisi tek bir Yahudi ırkından değil, Yahudi ırklarından söz açmaktadır. Bilindiği üzere bütün Semitler Yahudi değildir. Böyle oluşu sorunu büsbütün karıştırıyor. Öyle sarışın Rus Yahudileri var ki, kıvırcık saçlı bir Cezayirli Yahudiden daha çok Doğu Prusyalı bir Arya'ya benzer. Gerçekte her ülkenin Yahudisi ayrıdır. Biz Fransızların İsrailoğlu üstüne kafamızda yerleştirdiğimiz tasarım, hayal, komşularımızınkine hiç uymaz. Nazi rejiminin ilk zamanlarında Berlin'de bulunduğum sıralarda yanımda iki Fransız dostum vardı. Bunlardan biri Yahudiydi ve tam Yahudi tipinde bir görünüşü vardı. Eğri burun, yaprak kulaklar, kalın dudaklar. Biri Fransız, onu ilk bakışta Yahudi olarak tanırdı. Ama o hem sarışın ve ince uzun boylu, hem de telaşsız tavırlı olduğundan Almanlar Yahudiliğini sezemiyorlardı. O da ara sıra SS'lerle dolaşmak ve birlikte kır gezintisi yapmakla eğleniyordu. Bir gün SS'lerden biri ona Yahudi'yi 100 metre uzaktan görse hemen tanıyacağını söyleyerek onu bıyık altından güldürmüştü. Öteki dostum ise Korsikalı eski bir Katolik ailedendi. Kara ve hafif kıvırcık saçları vardı, kısa boylu ve şişmandı. Sokak çocukları onu gördükçe Jud Jud diye bağırırlar ve arkasından taş atarlardı. Çünkü belli bir doğulu Yahudi tipini andırıyordu ve Almanların Yahudi tasarımlarına uyuyordu. Üstelik diyelim ki bütün Yahudilerde belirli ortak beden çizgileri vardır. Bu birkaç temelsiz karşılaştırma bir yana bırakılırsa onların aynı karakter çizgilerine sahip olduklarını tanıtlamaya yeter mi? Kaldı ki saptanabilir semitik tip özellikleri birbirine bağlı da değildir. Bu fizik beden ayırmaçlarını ayrı ayrı bir Arya'da da bulmak kabildir. Böyledir diye o Arya'nın aynı bedensel özelliğe uyan Yahudiliğe özgü ruh niteliğine sahip olması gerekir mi? Elbette hayır, değil mi? Öyleyse ırk temeline dayanmak isteyen bütün teoriler boştur. İlk teorisi Yahudinin bölünmez bir bütün olduğu varsayımından kalktığı halde, ondan her parçası kendi yerinden kaldırılıp bir başka yere konabilen bir mozaik meydana getirmektedir. Oysa ne fizikten psişiğe sonuçlama olabilir, ne de psikofizyolojik koşutluk vardır. somatik tensel yapı çizgilerini toptan almak gerektiğini söyleyeceklere cevabım şudur. Bu toptanlık ya etnolojik çizgilerin bir toplamıdır ki asla tam bir psişik senteze eşdeğer olamaz. Bir küme beyin hücresinin bir düşünceye uyduğunu söylemekten daha çok değer taşımaz. Ya da Yahudilerin fizik görünüşlerinden söz ederken beden ve ruh özelliklerini ancak sezgi yoluyla kavranabilen bir bütün halinde kaynaştırmak murad ediliyor demektir. O zaman ortaya Koller anlayışında bir geçtal çıkar. Antisemitler bir Yahudi'yi korkusundan bildiklerini söylerken ya da Yahudiler için özel bir korkma yetisi taşıdıklarını iddia ederken bunu kastediyor olmalılar. Ne var ki bedensel elemanları ile ilgili ruhsal elemanlardan ayrıca gözlemleyip incelemek mümkün değildir. İşte orada Rue de Rusier'de evinin eşiğine oturmuş bir Yahudi görüyorsunuz. İlk bakışta ben onun Yahudiliğini okuyorum. Kara kıvırcık sakalı, eğrice burnu, yaprak kulakları, demir çerçeveli gözlüğü, gözlerine inen kalıplı şapkası, sinirli ve telaşlı jestleri, tuhaf bir şekilde acı ve iyicil bir gülümseyişi var. Belli ki adamda bedensel ve ruhsal elemanlar kopmaz şekilde birleşmiştir. Sakalı kara ve kıvırcıktır dedik. Doğru, bu bir bedensel ayırmaçtır. Ama beni asıl şaşırtan adamın bu sakalı isteyerek bırakmasıdır. Bununla açıkça demek istiyor ki o Polonya'dan gelen ilk göçmen kuşağındandır ve Yahudi topluluğunun geleneklerine bağlı kalmak niyetindedir. Sakalını tıraş eden oğlu sanki ondan daha mı az Yahudi? Öteki beden çizgileri, burun biçimi, yaprak kulakları vesaire salt anatomik özelliklerdir. Ama kılık ve gözlük, yüz mimikleri, jestler gibi zihinsel ve toplumsal olanlar da vardır. Yahudi'yi ayırmaçlayan, farklı kılan, bütün o bedensel, zihinsel, dinsel, toplumsal ve kişisel özelliklerin bölünmez tümü değilse, evet elbet kalıtsal olmayan ve aslında yalnız tek bir kişiyle tüm özdeş bulunan bu canlı sentez değilse başka ne olabilir? Biz Yahudi'nin bedensel ve kalıtsal ayırmaçlarını onun durumunun etmenlerinden ancak biri olarak görüyoruz ama doğasının bir temel koşulu olarak değil. Yahudi ırkıyla belirlemek olamayınca şu halde onu dini inancıyla ya da salt Yahudi ulusal topluluğuna bağlı oluşuyla belirlemekten başka çaremiz yoktur. İşte burada iş daha çok çatallaşıp karmaşık hale geliyor. Çok eski bir çağda şüphesiz İsrail denilen bir dinsel ve budunsal topluluk vardı. Ama bu topluluğun tarihi 2500 yıldan beri süre gelen bir çözülme ve dağılma tarihi olmuştur. Bu o ilkin egemenliğini yitirdi, sonra başına Babil tutsaklığı geldi, arkasından Fars boyunduruğu, en sonunda da Roma salgını çattı. Bu serüvende bir kargınmışlık, lanetlenmişlik görmek, coğrafi kargınmışlıklar olabileceğini kabul etmekten farklı değildir. Oysa Filistin'in durumu antik ticaret yollarının kesiştiği yerde iki güçlü cihan devletinin arasında sıkışmış bulunması o sürekli kamulaştırma olayının yetesini açıklar. Dağılan Yahudilerle ana yurtta kalanlar arasındaki dinsel bağ, biricik olanaklı bağ olarak gittikçe kuvvetlendi ve başka yerlerdeki ulusal bağların yerini tuttu. Ama bu aktarım ortak bağların bir tinselleşip zihinleşmesi, dolayısıyla soyutlaşması demekti. Nitekim çok geçmeden Hristiyanlık gelip Yahudiler arası ayrılığı, bölünmüşlüğü tamamladı. Yeni dinin ortaya çıkması Yahudi dünyasının en ağır bulanımını doğurdu. Yerli Yahudilerle dağılmış olanlar arasında keskin bir çatışma yarattı. İlk çıkışından beri Hristiyanlığın gösterdiği dev gücü karşısında Musa peygamberin dini zayıf düşüyor, çözülüp dağılmaya mahkum görünüyordu. O yalnız karmaşık bir hoşgörü politikasıyla ve inatla tutunabilmekteydi. Orta Çağ'ın bütün Yahudi kovuşturmalarına ve tedirginliklerine dayandı ama aydınlanma çağının ve eleştiri ruhunun baskısına pek dayanamadı. Bizim çevremizin Yahudileri dinlerine artık yalnız töre saygısıyla ya da topluluğun hatırı için riayet ediyorlar. Dostlarımdan birine oğlunu niçin sünnet ettirdiğini sorduğumda, annemin hatırı için bir de temizlik olsun diye şeklinde cevap verdi. Peki anneniz bu işe neden önem veriyor diye sordum. Dostları ile komşularından çekindiğinden dolayı dedi. Bana öyle geliyor ki bu pek ayık ve soğuk açıklamalar geleneklere sarılmak, ulusal bir geçmişin yokluğu dolayısıyla törelerle göreneklerin geçmişinde kök salmak yolunda duyulan bulanık ve derin ihtiyacı örtmek için yapılmaktadır. Bu bakımdan din en elverişli imgesel araç olsa gerektir. Musevilik hiç değilse Avrupa'da rasyonalizm ile Hristiyanlık ruhunun ortaklaşa saldırısına dayanamamıştır. Düşüncelerini sorduğum ateist Yahudiler Tanrı konusu üstüne tartışmalara daha çok Hristiyanlığı göz önünde tutarak katıldıklarını söylediler. saldırdıkları, kendilerini baskısından kurtarmak istedikleri Hristiyanlıktır. Onların tanrı tanımazlığı ile Katolik'ten kopmak istediğini söyleyen Martin Dugard'ınki arasında fark yoktur. Yahudi aydınlar asla Tevrat'a karşı ateist değildirler. Kötüleyip horladıkları din adamı da haham değil, rahiptir. Buna göre sorunun verileri şöyle özetlenebilir. Tarihsel bir topluluk ilkin ulusal ve dinseldir. Ama ilkin hem öyle hem böyle olan Yahudi topluluğu giderek somut özelliklerini yitirmiştir. Dağılmaları ortaklaşa geleneklerin çözülmesine doğurduğu gibi 2000 yıllık göçebelik ve güçsüzlük onları bir tarih geçmişinden de yoksun kılmıştır. Hegel'in dediği gibi eğer bir topluluk tarihini hatırladığı ölçüde tarihsel ise denilebilir ki Yahudi topluluğu en az tarihsel topluluktur. Çünkü o ardında yalnız sürekli bir ezgi, uzun bir eylemsizlik çağı bırakmıştır. O halde Yahudi topluluğuna bir birlik görünüşü kazandıran nedir? Bu soruyu yanıtlamak için yine durum kavramına el atmak zorundayız. İsrailoğullarını birleştiren, aynı özellikle bir Yahudilik durumunda yaşamaları, yani kendilerini Yahudiliğe mıhlayıp damgalayan bir ortamda yaşamak zorunda bulunmalarıdır. Yahudiler bütün çağdaş uluslarca özümlenmeye hazır ve elverişliyken, salt istenmemeleri yüzünden Yahudi kalmış bir halk olarak tanımlanabilir. İsa peygamberin öldürülmüş olmasının günahı ta baştan beri Yahudinin omzuna yüklenmiş ağır bir yüktür. 7. Oysa doğuş zamanlarında Hristiyanlarca uydurulmuş ve giderek inanılmış masallardan başka bir şey yoktur. Bilindiği gibi çarmıha germe Romalıların idam usullerinden biriydi ve İsa bir siyasal asi olarak öldürülmüştü. Sorun duygusu mantık öncesi çağlardan kalmış bir toplumun anlayışına göre öldürenle öldürülenin soyundan olmak arasında ayrım yoktur. Yani ikisi de kargınmış, lanetlenmiş sayılır. Ne de olsa bu günümüzün antisemitizmini açıklamaya yetmez. Bugün antisemit Yahudi, dinsel buğzun, nefretin desteklediği bir kin konusu olarak seçmiştir. Bu buğz ve tiksinti ile çekici bir ekonomik olguya kaynaklık etmiştir. Kilise orta çağda Yahudileri zorla özümlemeye çalışacak ya da yok edecek yerde onlara göz yummuş ise bunun da nedeni onların çok önemli bir ekonomik görev yüklenmiş olmalarıdır. Ortada yine ancak kargınmışlarca yapılması gereken kargınmış bir uğraş vardı, para alışverişleri. Bir Hristiyan kendini lekelemeden bu işle uğraşamayacağından toprağı olmayan, askerlik hizmetinden uzak tutulan Yahudi için para ticareti biçilmiş kaftandı. Böylece eski dinsel kargışa, lanete, yeni bir ekonomik kargış katılmış, günümüze dek gelen bir çifte lanet halkası olarak Yahudinin omzunda asılı kalmıştı. Üretimsel olmayan bir işle uğraşmayı Yahudinin başına kakınç edenler unutuyorlar ki, kendisine toplum içinde sözde bağımsızlık sağlayan bu işe onu zorla sokanlar kendi öz atalarıdır. Bütün kapıları Yahudilerin yüzüne kapatarak. Hristiyanlar Yahudi'yi kendileri yaratmıştır demekte hiç abartma yoktur. Çünkü onu özümlemekten ansızın vazgeçip giderek büyük ustalık kazanmaları pek doğal olan bir göreve iradesi dışında onlar yöneltmişlerdir. Kaldı ki bugün bu gerçekten ortada kalan bir anıdan başka bir şey değildir. Ekonomik görevlerde ayrımlaşma artık öylesine ilerlemiştir ki Yahudilere herhangi özel bir uğraşı alanı kalmamıştır. Artık olsa da şöyle denilebilir, belirli alanlarda uzun süre alışıklık ve uzmanlık kazanan Yahudiler sonra kendilerine de açılan bazı iş kollarına heves etmemişlerdir. Ne de olsa çağdaş toplumlar eski anıları unutmuyor. Onları bugünkü antisemitizmleri için kullanıp değerlendiriyorlar.